yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Bir pazartesi gününde işte başkentten yine sizlerle birlikteyiz. İyi haftalar diliyoruz sesimizin ulaştığı tüm Hayatın Sesi dinleyicilerine. Bugünkü programı yine sizler için Gülşen Ayvaz, Didem Östaşbaşı ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında sevgili Cihan Aydoğan var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'de siz sevgili dinleyicilerimizle birlikteyiz. Birlikte olmak istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz Hayatın Seslerine. 0090-312-463-3419 ve 463-34-21 numaralı telefonları program boyunca arayabilirsiniz Hayatın Seslerine katılmak için. Elektronik posta yoluyla da bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız ise yine Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziği.
Sararsın, solsun ve kudursun. Kudur.
Türkiye'de saatlerimiz 15.10'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Evet, turizmi çeşitlendirmek için yola çıkan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın mağara turizmi projesi kapsamında bugüne kadar ülkedeki 20 binden fazla mağaradan 50'sinin turizme açıldığını biliyoruz ve bununla ilgili daha detaylı bilgiler almak, sizleri de bilgilendirmek amacıyla stüdyo konuğumuzla hemen siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerini tanıştıralım. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Mağara Koruma Şubesi Müdürü Doktor Sayın Selim Erdoğan bizlerle. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Evet, turizm çeşitliliği açısından mağaralar önemli bir potansiyel oluşturuyor gerçekten. Ne kadar mağaramız var toplam?
Şu anda resmi olarak envantere kayıtlı, yani bilimsel araştırması tamamlanmış 1470 adet mağaramız var.
Bunların ne kadarı gezilip görülebiliyor?
Şu ana kadar resmi olarak turizme açılmış 35 mağaramız var. Fakat bunun yanı sıra tabii yöre halkının yardımlarıyla meraklıların da gezebildiği, bizim speleoturizm olarak adlandırdığımız şekilde de girilebilen de bir o kadar mağara olduğunu düşünürsek yaklaşık 100'e yakın mağara var. Ama resmi turizme açık mağara sayımız 35.
Evet, bu dünyadaki diğer ülkelere göre hakikaten cennet konumda olduğumuzu gösteren bir tablo galiba, değil mi?
Şimdi efendim Türkiye'nin yaklaşık 1/3'ü mağara oluşumuna elverişli bir jeolojik yapı üzerinde yer alıyor. Özellikle Toros, Karst kuşağı dediğimiz bizim Toroslar, yani tam Muğla'dan başlayıp Bitlis, Kenet bölgesine kadar giden bölge, sonra Kastamonu bölgesi, Küre Dağları, Gümüşhane bölgesi, Güney Marmara, buralar mağara oluşumuna çok elverişli bölgeler. Bu yüzden Türkiye'de mağaracılığın babası sayılan rahmetli hocamız Temuçin Aygen'in tahminidir bu. Yaklaşık 35 ila 40 bin mağara olduğunu tahmin eder. Ama Türkiye'de bu mağaraların hepsini araştıracak kadar mağaracı henüz maalesef yetiştiremedik.
Evet.
Yani 1993 yılında ben mağaracılığa başladığımda yaklaşık 160...
Siz nasıl başladınız?
Ben aslında biraz istem dışı başladım. Benim o zaman tez danışmanlığımı yapan hocam mağaracıydı. Başka bir çalışma için gittiğimiz yerde her zaman arabasının bagajında bareti, tulumu olurdu. Mağarayı görünce dayanamadı, girdi. 1-2 saat kaldı. Ben merak ettim. Arkasından girdim, başına bir şey mi geldi diye. Sonra o benim ilgi gösterdiğimi sandı önce. Gel bakalım dedi. Bir baret de bana verdi. Beraber girdik. Aslında ilk girdiğimde çok korktum. Hatta çıkınca toprağa öpecektim. Ama işte o karpit kokusu, adrenalin insanda bağımlılık yapıyor. Bir ay sonra kendimi Hacettepe Mağaracılık Kulübü'nde buldum.
Evet, çok evet. Güzel. Peki gezip görmediğiniz mağara kaldı mı?
Mutlaka, mutlaka. Yani hiçbir mağaracı ben bütün mağaraları gördüm diyemez zaten. Ama şu vardır. Her tür mağarayı görmek, her tür mağaraya girebilmek benim açımdan daha önemli. Mesela geçtiğimiz yaz Hatay'da Hassa ilçesinde bir lav tüpü mağara bulduk. Daha doğrusu bizim bölge müdürlüğümüz personelinden gelen ihbarla gidildi. Türkiye'deki ilk.
Ne demek lav tüpü mağara?
İki ya da üç aşamada lavın farklı fazlarda akışıyla ikinci akanın ya da üçüncü akanın daha önce akıp katılaşmış lavın içini boşaltarak oluşturduğu tüpler. Basitçe bu şekilde anlatabiliriz.
Evet.
Yakın coğrafyamızda Suriye'de, Lübnan'da olduğunu biliyorduk ama Türkiye'de net bir lav tüpü yoktu bildiğimiz. Envantere giren ilk lav tüpü oldu. 200 metre ve daha devam ediyor. Daha da çok daha da uzun olabilir. Mesela o mağaraya girmek benim açımdan yaklaşık 20-22 yıldır ben mağaracılık yapıyorum. En unutamayacağım deneyim oldu.
Evet. Şimdi Akdeniz bölgesinde daha çok Toroslar üzerinde
Doğru.
daha çok mağaralarımız var dediniz.
Doğru.
Şimdi turizm açısından çok büyük öneme sahip dedik. Nedir turizm açısından önemi?
Efendim şimdi her şeyden önce şu var. Ben size şöyle bir soru sorsam. Dünya üzerinde 2016 yılında günümüz teknolojisinde keşfedilmemiş herhangi bir nokta kaldı mı? Kutuplarda, ekvatorda, Latin Amerika'da kalmadı. Yani artık uydu görüntülerine halk çok kolay ulaşabiliyor internetten bazı programlar aracılığıyla. Şimdi bu durumda insanların o keşfetme dürtüsünü tatmin etmesi gereken bazı yerler var.
Bunlar mağaralar diyorsunuz.
Tabii yani ilk defa girilen bir mağara. Yani mağaracının da mesela mağaraya giriş dürtüsü, motivasyonu budur aslında. İlk defa adım atılan bir mağara, yeni keşfedilmiş bir mağaranın son noktasına giden mağaracı şunu düşünür. Yaratıldığından beri buraya ilk ayak basan insan benim. Hı hı. Yani bu inanılmaz bir motivasyondur. Ve bu sadece mağaracılarda değil, herkeste vardır. Ender bir şeyi, nadir bir şeyi görmek, tecrübe etmek. Tabii Türkiye'deki mağara turizmi çok ideal koşullarda mı yapılıyor? Bunun aslında tartışılması lazım. Ama ideal koşullarda yapılan...
Nedir ideal koşulları?
Şimdi artık zaten dünyada mağara turizmi, geleneksel turizm anlayışının, yani içine yürüyüş yolları yapıp, aydınlatmalar yapıp, yani bir alışveriş merkezinde dolaşan insanın yaşadığı ortamla, tecrübe ettiği ortamla aynı olmayan, kişinin kendisini, ziyaretçinin bir mağaracı gibi hissedeceği ortamlarda yaptırmaya çalışıyorlar mağara turizmini. Buna wild tour diyorlar, yani vahşi tur. Biz spelo turizm olarak adlandırıyoruz. Spelo, yeraltı, mağara. Hı hı. Mağara turizmi artık dünyada bu şekilde. Baret, kafa aydınlatmalı bir baret. Önde arkada birer rehber, mağara tulumu. Yani bir mağaracıyı sokar gibi sokuyorsunuz ziyaretçiyi içeri. Tabii her fiziki koşula uygun, her yaş grubuna uygun farklı kategorilerde mağaralar hazırlıyorlar paketler halinde bu şekilde. Gittiğiniz zaman diyorsunuz ki, bakıyor zaten yaşınıza. Tamam, size uygun mağaramız burası ve orayı gezdiriyorlar size. Herhangi bir aydınlatma yok, yürüyüş yolu yok. Yani mağara tamamen doğal ortamında. Hı hı. Ve çıktığı zaman insanlar, bence normal şu anki Türkiye'deki turistik mağaraları gezdikten sonra çıktıklarından daha fazla haz alarak çıkmış oluyorlar.
Evet. Şimdi turizme açılmayı bekleyen daha çok mağaramız var mıdır?
Şimdi
hani eğer... O hocanızın söylediğinin dışında.
Aslında şöyle, eğer... Her gelen başvuruyu kabul ediyor olsak, inanın her ay bir iki mağara turizmi açılır. Ama bunda mutlaka belli kriterler olması lazım.
Nedir o kriterler?
Şimdi bir kere öncelikli olarak nadir, temsil edici ve görsel özelliği olan mağaralar olması lazım. Hı hı. Şimdi her mağara turizmi başvurusu yapan, genelde en azından, bakın küresel demiyorum, ulusal ölçekte diğer mağaraları görüp karşılaştırma yapmadığı için kendi mağarasını dünyanın en uzun, dünyanın en derin ya da en güzel mağarası olarak adlandırır. Fakat biz Türkiye'nin dört bir tarafında, hatta yurt dışında gelişmiş ülkelerde mağara açısından, mağara turizmi açısından mağaraları gördüğümüz için kıyaslama şansımız var. Hı hı. Bunu yaptığımız zaman çoğu zaman müteşebbisin anlata anlata bitiremediği mağaranın aslında çok da görsel değerinin olmadığını, herhangi bir turistik değeri olmadığını görüyoruz. Bu bir. İkincisi, Türkiye'de mağara turizminin tek başına müstakil olarak bir kalkınma aracı olduğunu düşünüyor. Özellikle o bölgenin idarecileri, yerel idareciler. O mağara turizmi açılınca orası abad olacak gibi bir yanlış düşünce var. Halbuki mağara turizmi bölgesindeki bir takım başka cazibe unsurlarıyla bir araya geldiği zaman ancak gelir getiren bir turizm türü. Hiç kimse normalde turistik destinasyon olmayan bir yere yolunu değiştirip de, hele hele vazgeçilmez güzellikte bir mağara değilse, mesela Mersin Aydıncık'taki Gilindire mağaramız bizim mücevher kutusu gibi bir mağaradır. Orası için insan yolunu değiştirip orayı görmeye gidebilir, turistik destinasyon olmasa dahi hak eder. Hı hı. Ama pek çok turizme açılmış mağara, inanın içerisinde bir tek sarkıt olmadan, sadece yeraltı dehlizi görüntüsüyle eski terk edilmiş kurşun madeni bile var turizme açılan bu şekilde. Milyarlarca, yani eski parayla konuştum.
Evet.
Milyon TL mertebesinde neredeyse yatırım yapılan bu şekilde mağaralar var. Mesela ben gelmeden önce son rakamlara bir baktım. Çünkü gün aşırı turizme açılmış mağaralardan kapanma haberleri geliyor bize. Şu anda size az önce söylediğim 35 rakamında sadece açık olan, randımanlı olarak 12 tane mağara var. Hı hı. Geri kalan 23'ü ya belirsiz, açılıyor, kapanıyor, açılıyor, kapanıyor, ya da kilit vurulmuş, 3 yıldır, 4 yıldır gelen giden yok. Hı hı. Bunların hepsi...
Biraz taleple de ilgili galiba mağaranın açık kalıp kalmaması.
Tabii. Ama o talebi destekleyecek bir takım arz unsurlarının da olması lazım. Hı hı. Yani evet. Eğer az önce söylediğim turistik destinasyon üzerinde değilse, yol, ulaşım, altyapı ya da orada sunulan hizmetler tabii ideal standartlarda olmuyor. Hı hı. Çoğu mağaranın yolu, şimdi mağaraların tabii fiziki koşullarını da göz önüne almak lazım. Yüksek kotlarda, araçla zor ulaşılan yerlerde çoğu. Bu yolların pek çoğundan otobüs ya da tur araçları geçemez. Çoğu zaman dört çeker dediğimiz arazili araçlar bile zor giden mağaralar var bu turizme açılan mağaralar içerisinde. Bu şartlar altında tabii bir süre sonra insanlar gitmemeye başlıyor.
Bir de örneğin bizde tatiller hep yaz aylarında. Yurt dışından gelen dinleyicilerimiz de yaz aylarını tercih ederler. Tabii. Biz yerli turistler de yaz aylarını tercih ederiz. Mevsim itibariyle de aslında biraz sıkıntılı bir süreç. Belki o kadar uzun yolu yürümek, o mağaraya girip gezip sonrasında
mutlaka,
tekrar.
Mutlaka.
Peki mağaranın bir sezonu var mıdır, mağara turizminin?
Bazı mağaralar için vardır. Biraz bulunduğu coğrafyaya, o coğrafyanın yarattığı iklim koşullarına bağlı bu tabii. Mesela Toroslar'da, kıyıya yakın kesimlerde, daha ılıman noktalarda, ulaşımın sıkıntı olmayacağı noktalarda sezonu yoktur. Mesela Alanya'daki Damlataş Mağarası'na, Dim Mağarası'na 365 gün ziyaret edebilirsiniz. Ama biraz daha iç kesimlerde, mesela Gümüşhane'deki Karaca Mağarası'nın yolları, kışın çok karlı dönemlerde sıkıntı olabilir. Tokat Ballıca Mağarası'nın keza aynı şekilde. Sezon açısından değerlendirirseniz tabii en ideal dönem turizmin en hareketlendiği dönem.
Peki bizde nedir mağara turizminde gelinen aşama?
Şimdi bizim oluşturmaya çalıştığımız bir denge var. Yani çok klişe bir tabirle koruma kullanım dengesi. Koruma kullanım dengesi derken kastettiğimiz şu: elinizde bir değer var. Eğer bu değeri koruyarak ziyaretçilere sunarsanız 3 sene sonra, 5 sene sonra, 50 sene sonra da sunmaya devam edebilirsiniz. Tabii bunu yapabilmek için bilimin gereklerini yerine getirmeniz lazım. Artık mağara bilim denen, speleoloji denen bir bilim dalı var. Buna riayet etmeniz lazım. Aydınlatmalar mesela, bu artık başlı başına bir bilimsel araştırma konusu oldu. Mesela en son bizim bildiğimiz amber rengi dediğimiz soğuk aydınlatma kaynaklarının kullanılması gerekiyor. Türkiye'de bizimle irtibat kuran ya da Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'ndeki daha eski bir mağara birimimiz var. Araştırma birimimiz var. Onlarla iletişim kuranlar yönlendiriliyorlar ve onlar sürdürülebilir kılıyorlar turizm faaliyetlerini. Ama tabii bunun dışında hala daha maalesef mağarayı tahrip edecek şekilde faaliyet gösteren işletmeler de var. Ama dediğim gibi onlar da peyderpey yavaş yavaş kapanıyorlar mecburen.
Evet. Peki kapanmaması, geliştirilmesi adına neler yapılabilir? Siz bu proje kapsamında neler yaptınız ya da yapıyorsunuz?
Şimdi biz buna rehabilitasyon projesi adını verdik ve pilot bir takım mağaralar belirledik. Bunların içerisinde kendi, yani Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yetki ve tasarrufunda olan korunan alan niteliğindeki mağaralar da var.
Neye göre seçtiniz o pilot mağaraları?
O pilot mağaraları birincisi içinde bulundukları sorunlara göre seçtik. Bizim kaynak değer adını verdiğimiz, yani o mağaranın ziyaretçiler açısından cazibe unsuru haline gelmesine neden olan şeylerdeki tahribat bu. Mesela Burdur İnsuyu Mağarası'nı önemli yapan, içinde bir iki tane göl vardı, görselliği artıran. Zaman içerisinde çevredeki aşırı sulama nedeniyle, pompaj nedeniyle o sular oradan çekilince bütün cazibe unsurunu yitirmişti. Onun dışında bir takım başka sıkıntılar da vardı, teknik sıkıntılar da vardı. İnsuyu Mağarası'nı bu yüzden seçtik. Ballıca Mağarası'nı keza aynı şekilde kendi yetki ve tasarrufumuzdaki bir sahaydı. Onu da tahrip olmadan koruma altına almak maksadıyla böyle bir projeye girdik. Ve olumlu sonuçlar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Özel sektörün elindeki işlettikleri mağaralara da olabildiğince teknik destek sağlıyoruz bu kapsamda.
Evet. Peki şu anda yurt dışında bizi dinleyen pek çok dinleyicimiz var. Yurt içinde de dinleyen dinleyicilerimiz var. Onlar geldiklerinde, Türkiye'ye geldiklerinde en çok hangi mağaraları, hangi yörelerdeki mağaraları gezip görmeliler? Görülmezse olmaz dediğiniz mağaralar hangileri acaba?
Bir kere az önce de adını anmıştım. Gilindire Mağarası, Aydıncık'taki Gilindire Mağarası, Mersin Aydıncık'ta. Ve Antalya'da Zeytintaşı Mağarası, Serik'te. Bunlardan bir tanesi hazine sandığımız, bir tanesi mücevher kutumuz boyutları itibariyle. Zeytintaşı çok küçük, 300 metrelik bir mağaradır. Gilindire biraz daha büyüktür hacim olarak, ama bu iki mağarada geçirdikleri vakti asla unutamayacaklarının ben garantisini veririm. Onun dışında Gümüşhane'deki Karaca Mağarası, Tokat Pazar'daki Ballıca Mağarası. Bunlar gerçekten görselliği çok yüksek mağaralardır. Turizm faaliyetini hak eden mağaralardır. Ama ilk iki her zaman Gilindire ve Zeytintaşı.
diyorsunuz. Evet. Sizin ilk girdiğiniz mağara hangisiydi?
Benim ilk girdiğim mağaranın şimdi ağzı beton kaptajla kapatıldı. İçinden su alınıyor Değirmenlik Köyü'ne. Konya Seydişehir'deki Değirmenlik Mağarası'ydı. Artık giremiyoruz onlara.
Neden? Neden giremiyoruz?
İçme suyu temini maksadıyla kaptaj yapıldı. Mağaranın tamamı koruma altına alındı içme suyu kaynağı olarak. O mağara korunsun o şekliyle de yeter ki ben girmesem de olur sorun değil.
Olur diyorsunuz. Ben anılarımı yaşatırım gördüğüm kadarıyla diyorsunuz. Peki diğer ülkelerde nasıl, diğer dünya ülkelerine baktığımızda?
Şimdi bunu karşılaştırmasını yapmak için Türkiye'nin, Türk insanının şu son 100-150 yıllık tarihsel süreçte geçirdiği aslında aşamaları dikkate almak lazım. Biz hep bir ateşten çemberin içinden geçtik 150 yıldır. Bir savaş bitti öbürü, bir savaş bitti öbürü. Yıkımlar üzerine yeni bir cumhuriyet kuruldu, yeniden yapılandık. Yani bizim mağara turizmi gibi, bırakın mağara turizmi, turizm gibi lüksümüz çok yakın zamana kadar olmadı zaten. Bakın 1700'lü yılların başında daha Slovenya'da, şu anda küçücük bir ülke 2,5 milyonluk, o zaman Avusturya Macaristan İmparatorluğu, ilk mağara araştırmaları başlamış. 1782 yılında ziyaretçiler var, Skoçyan Mağarası'nı gezen. 1819 yılında ziyaretçi defteri konmuş. Franz Josef 1858 yılında orayı ziyaret etmiş. 1903 yılında 3639 ziyaretçi gezmiş Skoçyan Mağarası'nı. Bugün 2016 yılında yılda 3600 ziyaretçinin gezmediği turistik mağaralarımız var Türkiye'de bizim. Şimdi Türkiye'deki ilk mağaracılık çalışmaları rahmetli hocamız Temuçin Aygen'le beraber başlar. 1950'lerin ortasında. Fransa'daki eğitimi sırasında tanıştığı mağaracılar oradaki mağaracılık tecrübesini Türkiye'ye aktarır. Ve 64'te şimdiki Mağara Araştırma Derneği'nin kuruluşunu sağlarlar. Yani yaklaşık 50-60 yıllık bir geçmişi var Türkiye'de mağaracılığın. Dolayısıyla mağara turizmi konusu da çok yeni. Biz daha Türkiye'de mağaraya olan ilgiyi artıramıyoruz ki mağara turizmini bir ciddi anlamda kurumsal bir yapı haline getirebilelim. Buna rağmen yine de mağara işletmecilerinin bilimsel yönlendirmelere, teknik yönlendirmelere saygısı bana göre gerçekten beklentimizin üstünde. Yavaş yavaş oturacak ama keşke yani mağaracı sayısı artacaksa eğer bu turizme açılmış mağaraları okul olarak kullanmamız sayesinde de artacak biraz. Yani ben evet, bunları turizme açılmış mağaraları o yüzden çok kaybedilmiş mağaralar olarak değil daha çok okul olarak görmek istiyorum. Zamanla da bu mağaralarda verilen hizmet kalitesi, ziyaretçi memnuniyeti arttıkça bu sadece rekreasyonel hizmetten bahsetmiyorum. Gelen ziyaretçi aynı zamanda o mağaranın nasıl oluştuğunu, kaç yılda oluştuğunu, ne zaman oluştuğunu, neden orada oluştuğunu bunları öğrenmek istiyor. Bu bilimsel ve teknik bilgiler de ziyaretçiye verildiği zaman mutlaka geri dönüş olacak.
Evet. Peki korku neresinde bunun? Çünkü insanlar genelde korktukları için bir mağaraya girmekten imtina ediyorlar galiba.
Korku bilinmezdi. Zaten ilk bahsettiğim güzel mağaralardan birine giren ziyaretçi yıllardır neden korktuğunu sorgulayacak.
Evet.
Yani aslında dediğim gibi bilinmez, belirsizlik bunlar korkutur. O bilinmez bilinmezlikten çıktığı anda, gördüğü anda, o muhteşemliği yaşadığı anda zaten geçecektir o korku.
Evet, ondan sonra gezip görmediği mağara kalmayacaktır belki
mutlaka,
de diyorsunuz. Mutlaka. Ama mutlaka bir başlangıç yapılmalı.
Evet, başlangıçta Gilindir'e güzel bir başlangıç.
Başlangıç diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben
size
teşekkür
size proje
ediyorum.
Kapsamında da kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Sağ
ben
olun, var
ederim.
Olun.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Mağara Koruma Şubesi Müdürü Doktor Sayın Selim Erdoğan stüdyo konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Sensiz olmaz ki sensiz. Sana çok ihtiyacım var canım her solukta. Ne olur anla, ne olursun. Sensiz olmaz ki sensiz. Sensiz sevinçlerim solar, sonra ne yaparım ben. Ne olur anla. Ben halimi anlatamam. Beni bilirsin ben hiç seni aldatamam. Göz bebeğim, sen benim her şeyimsin. Tamam. Beni bilirsin, ben hiç seni aldatamam. Göz bebeğim, sen benim her şeyimsin. Sen benim sevgilimsin. İnan, inan, sevmem kendimi. Hiçbir zaman senin kadar. İnan, inan. Sensiz sevinçlerim solar sonra, ne yaparım ben? Ne olur anla, ne olursun. Sana bir şey olsa ölürüm ben acılardan. Ne olur anla, ne olursun.
...15.32 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve telefon hattımızda sevgili Buket Barlas Fehter var. Hemen merhaba diyoruz kendisine.
Merhabalar Münih'ten.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, geçtiğimiz günlerde Bavyera eyaletinde ilginç bir yarışma yapıldı. Gerçekten çok ilginç. Küçük bir kasabada adeta bir festival havasında geçen bu yarışmadan birazcık söz etmenizi istiyoruz. Nasıl bir yarışmaydı? Katılım nasıldı?
Evet, yarışmanın düzenlendiği Langenbruck isimli küçük kasaba Münih'e yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta. Aslında sıradan bir Alman kasabası diyebileceğimiz bu yerde 1961 yılında kurulmuş olan dünyanın ilk burun kulübü bulunmakta. Bu kulüp tarafından 5 yılda bir düzenlenen yarışmada katılımcıların burunları ölçülüyor ve böylelikle en büyük burunlu yarışmacı tespit ediliyor. Burun kulübünün 15 farklı ülkede üyeleri var. Hatta Japon ve Amerikalı üyeler de bulunmakta. Kulübün kuruluş öyküsü ise şöyle. Bavyeralı çiftçiler, özellikle Langenbruck isimli bu kasabadaki çiftçiler 1961 yılında o yılki ürünlerinin karşılığını ne yazık ki yeterince alamamışlar. Bir akşam bu sıkıntılı durumu görüştükleri sırada kasabanın ileri gelenlerinden biri bakmış ki herkesin suratı asık, mutsuz ve umutsuz bir şekilde oturuyorlar. Onları güldürmek amacıyla böyle bir fikir ortaya atmış. Ve o gün dünyanın ilk burun kulübü kurulmuş. O günden beri de her 5 yılda bir Dünya Burun Şampiyonası bu kulüp tarafından düzenleniyor. Kulübün bir amacı da aslında insanları bir araya getirip hoşça vakit geçirmelerini sağlamak. Bu yıl 18 Haziran Cumartesi akşamı yapılan yarışmaya 50 kişi katıldı. Ve yarışmacılardan sadece 10 kişi finale kalmaya hak kazandı. Ölçümler büyük bir titizlikle yapılmakta. Hem burun uzunluğu hem de burun genişliği ölçülüp bu değerler ile toplam bir sayıya ulaşılıyor. Bu yıl yarışmayı erkekler kategorisinde 68 yaşındaki Hollandalı Hans Röst ikinci kez kazandı. Kendisi 5 yıl önceki yarışmada da birinci olmuştu. Bayanlar kategorisinde ise Bavyeralılar kupayı kaptırmadılar bu yıl. bu yılki kupa Bavyeralı bir bayana, Suzanne Kloeber isimli bir bayana verilmiş oldu.
Evet, bakalım önümüzdeki yıl ne olacak, yine detayları sizden alacağız. Anladığım kadarıyla yarışmaya tekrar katılınabiliyor.
Evet.
Evet. Peki sevgili Buket Barlas Vehter, Münih'te 22-24 Haziran tarihleri arasında Uluslararası Güneş Enerjisi fuarı gerçekleşti ve bu fuara Türkiye'den de çok fazla sayıda firma katıldı. Fuarla ilgili bilgileri de paylaşır mısınız bizimle lütfen?
Evet, bu yıl 25. kez yapılan fuar, dünyada güneş enerjisi ve solar teknolojileri alanında yapılan en büyük fuar. 42 ülkeden 1000 civarında firma katıldı. 72 bin metrekare alanda kurulan fuarın ziyareti sayısı ise 40 bin civarındaydı. Bu yıl Türkiye'den Uluslararası Güneş Enerjisi Derneği Günder başta olmak üzere 25 firma katıldı. Geçtiğimiz yılda fuara katılan Günder, bu yılda hem Türkiye'nin güneş potansiyelini yabancı yatırımcılara tanıtmak, hem de Türkiye'deki gelişen sanayiye yurt dışında olanaklar yaratmak amacıyla çalışmalar yapmakta. 22 Haziran günü Türk firmalarının stand açılışı, Münih Konsolosumuz Sayın Selçuk Eke ve Münih Ticaret Ateşemiz Sayın İsmet Salihoğlu tarafından yapıldı. Ayrıca fuar kapsamında yapılan toplantılar ve konferanslarda ülkemiz çok başarılı bir şekilde temsil edildi. Fuar öncesinde ve sonrasında teknik saha gezileri de yapılmakta. Böylece Türkiye'den katılan firmalar güneş enerji sektöründe dünyanın en ileri gelen ülkelerinden biri olan Almanya'nın bu konudaki uygulamalar hakkında da bilgi edinmiş oldular. Fuarda bu yıl özellikle akıllı binalar, akıllı şehirler diye isimlendirilen teknolojilere de çok önem verildi.
Evet.
Evet. Ve son defa bir şey eklemek istiyorum. Fuara Ankara'dan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden ve İzmir Ege Üniversitesi'nden de güneş enerjisi alanında önemli çalışmalar yapmakta olan hocalarımız katıldılar. Ve Almanya'nın en önemli araştırma enstitülerinden biri olan Fraunhofer Enstitüsü'nün Ege Üniversitesi ile bir süredir yaptığı ortak çalışmalar da var. Bunlar da sevindirici gelişmeler diye sizlere iletmek istiyorum.
Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sevgili Buket Barlas Vehter, yine birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
Hoşça kalın, iyi yayınlar.
Ekmek olur alın teri. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemizde Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz'la birlikteyiz yine her zaman olduğu gibi. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, bu hafta otomatik katılımlı tasarruf sisteminden konuşacağız. Bugünlerde en çok konuşulan konulardan biri aslında. Nedir otomatik katılım?
Otomatik katılım, bir iş yerinde çalışmaya başlayan kişinin otomatik olarak bir emeklilik sistemine dahil edilmesi anlamına geliyor. Hali hazırda zaten bireysel emeklilik sistemi dahilinde pek çok çalışan her ne kadar bir sosyal güvencesi olsa da ve ileride emekliliğe hak kazandığında bir gelir güvencesi olsa bile bu gelirin kendisi için yetersiz olacağını düşünerek biliyorsunuz bireysel emeklilik sistemine katkı yapabiliyor. Veya hiç çalışmamış, hayatında hiç çalışmamış kişiler de bireysel emeklilik sistemine dahil olarak gerekli yaş koşulunu ve işte süre koşulunu sağladıktan sonra sanki bir emekli aylığı alır gibi bir gelir elde edebiliyorlardı. Burada çalışanlardan yapılacak belirli bir kesinti sonrasında, yani çalışanların otomatik olarak sisteme katılması söz konusu olacak.
Yani işverenin böyle bir sistemde yeri yok. Sadece çalışan, öyle mi?
Evet, işverenin katkısı olmuyor. Yani bu şu an Türkiye için konuşulan ve öngörülen sistemde işverenin bir katkısı yok. Aslında işverenin katkısı olan biz başka modeller biliyoruz. Dünyadaki örneklerini biliyoruz. Ama burada örneğin asgari ücretli bir kişi üzerinden gidecek olursak 1300 liralık işte geliri olan birinin ücretinden her ay 100 lira otomatik olarak kesilecek ve bir fonda biriktirilecek onun için. Burada tabii bu otomatik dediğimiz süre, yani otomatik olarak katıldığınız süreyle ilgili bir sınırlamanın da olacağı yönünde
ne gibi, açıklama var. Nasıl bir sınırlama?
Yani sisteme siz gireceksiniz ama belirli süre kalacaksınız bu sistemde. Yani bunu tabii şu an biz hani yasada ne kadar geleceğini bilmiyoruz. 6 ay denilebiliyor, 4 ay denilebiliyor. Çünkü bir pilot uygulama yapılmış durumda. Bununla ilgili Türkiye'de daha öncesinde. Ama sonrasında, yani işte diyelim ki 6 aylık bir süre getirildi ya da 4 aylık bir süre getirildi. Bu 4 ayda, 6 aydan sonra çıkma hakkınız olacak. Yani kendiniz devam etmeye karar verebileceksiniz. Yani aslında buradaki otomatik ilk 4 ya da 6 ay için zorunlu anlamına gelebilecek bir otomatik katılım. Sonrasında eğer isterseniz sistemde kalmaya devam edebileceksiniz. Hatta bu 100 liralık kesintiyi istediğiniz oranda da çıkarabileceksiniz.
Ben ayrılmak istiyorum dediğim her vakitte ayrılabileceğim.
4 ya da 6 ay, yani o belirtilen süreden sonra istediğiniz
peki,
zaman ayrılabileceksiniz.
Peki paramı alabilecek miyim?
Paranın alınması noktasında bireysel emeklilikte olduğu gibi işte ana paranın, yani ana parayı zaten alabiliyorsunuz ama sistemden ne zaman ayrıldığınıza göre işte devlet tarafından yapılan katkıyı veya elde etmiş olduğunuz işte bu fonlardan kazanılan hani faiz gelirlerini alıp alamayacağınız ne kadar kaldığınıza göre değişecek.
Evet, peki devletin katkısı ne kadar olacak?
Devletin katkısı şu an itibariyle de var. Siz işte 100 lira yatırdığınızda %25'lik bir devlet katkısı söz konusu. Bu yani yatırdığınız ve sisteme katıldığınız para üzerinden devlet de belirli düzeyde katkı yapıyor. Bu aslında sisteme girmenizi özendirmek için yapılan bir katkı. Bireysel emekliye yapılan bu katkı.
Nedir sistemin amacı? İnsanları zorunlu teşvik yapmaya,
zorunlu tasarruf yapmaya teşvik etmek. Çünkü bizim bu tarz, yani buna benzer bir uygulama aslında 90'lı yıllarda Türkiye'de görülmüştü. Zorunlu tasarruf sistemi gibi işliyor. Fakat bu iki uygulama arasında aslında bir farklılık söz konusu. Çünkü zorunlu katılımlı bireysel emeklilikte katılımın zorunlu tasarruftaki gibi süreklilik arz etmemesi söz konusu. İşte az önce de söylediğim gibi belirli bir süre uygulanacak olması. Bu bireysel emeklilik sistemi dediğimiz şey aslında bireysel tasarruf sistemi. Siz her ay hani işte altın almak yerine ya da işte belirli bir miktar alıp bir mevduat hesabına yatırmak yerine talimat veriyorsunuz ve otomatik olarak sizin ücretinizden ya da işte mesela başka bir geliriniz varsa o gelirinizden kesiliyor. Ve bunlar bir fonda ya da birden fazla fonda aslında biriktiriliyor.
Peki şimdi altın alırsınız ya da daha farklı bir şekilde yatırımınızı yaparsınız, tasarrufunuzu. Ne kadar olduğunu bilirsiniz. Bunun sonuçta ne kadar olacağını, ne kadar aylık bağlanacağı, ne kadar yatırılacağını bilebiliyor muyuz?
Ne kadar yatıracağınıza zaten siz karar veriyorsunuz. Sistemde zaman zaman farklı düzenlemeler yapmanız mümkün oluyor bireysel emeklilikte. Ne kadar ileride, eğer hani belirtilen koşullarda sistemde kaldıysanız, yani işte en az 10 yıl kaldıysanız ve emeklilik yaşı hakkını da yerine getirdi, yani daha doğrusu sınırını da doldurduysanız, sizin yapmış olduğunuz ödemelere göre daha sonra size yapılacak ödemelerin bir planı çıkarılıyor ve size söyleniyor ne kadar alacağınız. Ama siz hani benim biriktirdiğim parayı görmem mümkün mü diye soruyorsanız, evet bunu görebiliyorsunuz. Fonları izleyebiliyorsunuz. Belirli dönemlerde sizin adınıza yatırılan fonların işte profilini değiştirebiliyorsunuz. Portföyünüz üzerinde bir takım müdahale yapma şansınız oluyor. Fakat bu noktada fonları yönetmek aslında o aracı kurumlarda, yani sigorta şirketlerinde bu yetki. Aslında bu bireysel emeklilikteki otomatik katılım uygulamasının biz pek çok ülkede uygulandığını görüyoruz hali hazırda. İşte
onu soracaktım tam, uygulamada olan ülkelerde durum nedir diye.
Durumu hemen açıklayalım. Özellikle Amerika, İngiltere, Yeni Zelanda, İtalya bu sistemi başarıyla uygulayan ülkeler. Fakat
Kadar zamandır uygulanıyor orada mesela?
Uzun zamandır uygulanıyor bu ülkelerde bu otomatik katılım. Fakat buradaki temel husus, tüm otomatik katılım uygulamalarında işveren katkısı var bu ülkelerde. Yani bu noktada aslında işveren katkısı olmadan böyle bir sistemin kurgulandığı tek ülkenin Türkiye olduğunu söylemek
neden
yanlış olmayacaktır.
Neden işveren katkısı yok ülkemizde acaba?
Bu tabii şu an bunu hani bu sistemi kurgulayanlara ve işte bir noktada da siyasi otoriteye yani sormak doğru olacaktır. Hı hı. Çünkü yapılan kurguda Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklamada 45 yaş altında olan 13 milyon çalışan olduğu söyleniyor. Çünkü bu arada bu sisteme belli bir yaş altındaki çalışanlar dahil edilecekler. Ve bu çalışanların asgari olarak 100 lira ödeyerek 10 yılda ülke ekonomisine 10 milyar Türk lirası ek tasarruf yaratacağı düşünülüyor. Dolayısıyla böyle bir tasarrufun yapılması için de bireyler üzerinden, hani sistem bireysel emeklilik sisteminde birey üzerinden gidiyorsunuz. İşverene neden gidilmiyor? Benim kişisel fikrim. Zaten 2016 yılı itibariyle asgari ücrette yapılan hani yüksek artış, yani önceki yıllarla karşılaştırdığınızda yüksek artış ve hali hazırdaki işçilik maliyetleri zaten işverenlerin çok fazla şikayet etmesine neden oluyor. Dolayısıyla bu sistem içinde işverene de bir katkı yaptırarak maliyetlerini arttırma yoluna gitmediklerini düşünüyorum.
İlerleyen yıllarda belki
evet, sisteme işverenin de katılması gibi bir durum söz konusu olabilir ki mutlaka aslında işverenin de bu sisteme katılması çok büyük önem taşıyor.
Evet. Şimdi belli yaşın altındakilerin katılacağından söz ettiniz. Kaçtır yaş başlangıcı? İşte
45 olarak söylendi. 45 yaş altındakilerin katılacağı yönünde bir ifade kullanıldı. Böylece 45 yaş altındaki biri örneğin 10 yıl sistemde kaldığında 55 yaşında olmuş olacak.
Ne kadar aylık bağlanacak 55?
Ne kadar para yatırdığına göre değişecek. Yani 100 lira yatırmanızda
100 lira diyelim ki ortalama.
Hangi fonlara yatırıldı ve bu 10 yıl içinde ne kadar bundan ne diyelim hani işte birikim elde edeceğine göre değişir. Yani bunu şu an söylemek mümkün değil. Çünkü
peki o fonu kim belirleyecek? Kişi kendisi mi belirleyecek hangi fona yatıracağını? Biraz da ekonomi bilmek gerekiyor herhalde.
Aslında şöyle sigorta şirketleri üzerinden yapılacağı için tabii burada size sigorta şirketleri aracılık
yönlendirecekler.
Ediyor. Onlar yönlendiriyor ama siz kendi birikimlerinizi nasıl kullanıldığını ya da işte ne kadar kar ettiğini, ne kadar zarar ettiğini görebildiğiniz için size bunun bildirilmesi gerekiyor. Çünkü sigorta şirketiniz tarafından yapılan anlaşma gereği. Buna bakıp mesela 6 aylık bir dönemde şey diyebilirsiniz. Yani işte bu fonlardan çekelim, başka fonlara yatırın. Hatta dediğiniz gibi eğer biraz ekonomi bilginiz varsa ya da ilginiz varsa konuya kendiniz de araştırıp işte şu fonlarda değerlendirmek istiyorum diyebilirsiniz. Ama tabii özellikle işçilerin eğitim düzeyleri düşündüğünde Türkiye'de çok böyle vasıflı, çok nitelikli ya da çok eğitimli bir çalışan yapımız yok maalesef. İşçi kesimimiz yok. Hani onların bu sistemin içinde kalmak isteyip istemeyeceği de oldukça şüpheli. Nitekim işçi kesimini temsil eden Türk İş'in de bu konuya mesafeli olduğunu duyurduğunu aslında biz gördük.
Evet, sistemde kalmayı özendirecek bir şeylerin olması gerekiyor herhalde, değil mi?
Evet, yani hem burada diyelim ki sisteme bir süre sonra işverenler dahil edildi. Hem işveren açısından hem de çalışanlar açısından bunu cazip hale getirmeniz gerekiyor. Bu sisteme katılımı teşvik etmeniz gerekiyor. Hı-hı. Ya da şöyle diyelim, hani zorunlu bir süre belirlediniz. İşte bu 4 ay ya da 6 ay. Bu süre sonrasında mutlaka kişinin de devam etmesini sağlamanız gerekecek. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Bu noktada bizim emeklilik sistemimizdeki aylık bağlama oranlarına da baktığımızda zaten düşük ücret üzerinden çalışıyorsanız hani ileride elde edeceğiniz emeklilik ücretinin çok yüksek olması gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla yani bizim hani şu andaki yani bakanın da vermiş olduğu rakam üzerinden gidecek olursak Sayın Başbakan Yardımcısı'nın da vermiş olduğu rakam üzerinden gidecek olursak işte 13 milyon civarında bir insan var. Yani işte SSK'lı var eski adıyla, şimdiki adıyla 4A'lı var. Ve bunlar diyelim ki asgari ücret düzeyi üzerinden gelir elde ediyorlar. İşte bunu düşündüğünüzde devletin de katkısıyla birlikte kişilerin bireysel emekliliğe katılımını artıracak başka bir takım teşviklere ihtiyaç var. Burada mesela işverenin katılımı ve kişi için yatırılacak paranın daha da artması önemli bir teşvik sağlayabilecektir. Ancak biz hani düşündüğümüzde zorunlu tutulan süreden sonra sistemden çıkışların çok ciddi oranda olacağını öngörüyoruz. Yani bu tabii hani şu an kanıtlanmış bir şey değil belki ama bu hı hı. tahminin sisteme ilişkin şu andaki yapılan yorumlarda da en çok eleştirilen noktanın bu çok yüksek düzeyde olacak çıkışlar olduğunu düşünebiliriz.
Evet. Daha önce sanki buna benzer bir sistem vardı ülkemizde, değil mi? Zorunlu tasarruf sistemi adıyla.
Evet. Evet, evet.
Ona kesinlikle benziyor sanki, değil mi?
Ona benziyor.
O zaman da çıkışlar çok olmuştu galiba. Hı-hı.
Onda aslında hani çıkamayacağınız süre biraz daha uzundu. Yani çıkabileceğiniz, hı-hı, hani zaman böyle 4 ya da 6 aylık gibi bir kısa bir periyottan bahsedilmiyordu. Hatırlayacak olursak zorunlu tasarruf sistemi biraz daha uzun, yani daha sürekliliği olan bir sistemdi. Hani bununla karşılaştırdığımızda. Fakat bizim otomatik katılımlı bireysel emek sistemindeki zorunlu kalma süresi daha kısa. O yüzden de yayının başında da onu söylemeye çalıştım. Yani buna otomatik demek aslında zorunlu anlama gelen, hani böyle başka, evet, bir kelimeyle ifade edilerek söyleniyor. Ama aslında tam bir zorunlu sistem demek mümkün.
Evet, şimdi 4 aydan sonra çıkarılabilir dediniz sistemde, ki büyük olasılıkla herkesin de bu anlamda çıkacağını söylediniz. Çünkü gidişat onu gösteriyor. Hı-hı. Yapılan röportajlar var, sokak röportajları izliyoruz, görüyoruz. Çünkü bu konuda teşvik edecek bir şey yok, özendirecek bir şey yok, öyle olması gerekiyor. Belki işverenin de katkısı olsa bir nebze insanlar biraz daha sıcak bakabilirlerdi, hı-hı, değil mi?
Yani bu 100 liranın diyelim ki hani en az asgari olarak bir oran belirlenecek veya işte henüz çok belli olmasa da, yani 4 ayda denildi veya işte 6 ay çok geçiyor, 6 aylık sürenin devamında da işçinin kalması isteniyorsa 100 liranın belirli bir kısmı işveren tarafından verilebilir. Veya işçinin en az 100 lira vermesi isteniyorsa, hı hı, üzerine işveren bir para verebilir. Çünkü takdir edersiniz ki 1300 liralık bir asgari ücretle geçinmeye çalışan kişiler için zaten bırakın tasarruf yapmayı, tüketim yapmak bile oldukça zor. Yani hani o almış oldukları parayı ihtiyaçları dahilinde harcamaları bile oldukça büyük bir problem. Dolayısıyla siz bunu bir de işte şu kadarını zorunlu olarak ücretinizden keseceğiz ve sizin adınıza biriktireceğiz dediğinizde, evet bizim ülkemizde zorunlu, bizim ülkemizde bireysel tasarruf oranları çok düşük olabilir ve evet bizim böyle bir sisteme ihtiyacımız olabilir ama sistemin böyle kurgulanmasına kadar,
çünkü
doğru onu tartışmak gerekiyor.
Kişiler tasarruf yapabilecek kadar para kazandıklarını düşünmüyorlar galiba.
Aslında o kadar kazanmadıkları ekonomilerden,
evet,
de açık.
Evet, bu nedenle sisteme de çok sıcak bakmıyorlar. Nedenleri arasında aslında başlıcasında bunu sayabiliriz, hı-hı, herhalde, değil mi?
Kesinlikle. Bir de şöyle, biz şu ana kadar Türkiye'nin bir bireysel emeklilik tecrübesi de oldu. Mesela bununla ilgili Türkiye Sigortalar Birliği verilerine baktığımızda devlet katkısı teşviki sunulmasına rağmen 12 yıllık dönemin sonunda sistemden çıkış oranına baktık, biz inceledik ve %35 oranında olduğunu görüyoruz. Yani bu da hani oldukça yüksek bir oran. Yani, hı-hı, şu an 100 kişiden 35'i zaten bu sistemden ayrılmış. Sistemde mesela 5. yılını dolduranlar üzerinden yapılan bir analiz var. Buna göre de yani 5 yıldır sistemde olan çıkış oranı neredeyse %50. Yani hani her iki kişiden bir tanesi bu sistemden çıkıyor. Yani normalde bile hani insanların kendi istekleriyle katıldıkları, başta böyle bir irade gösterdikleri bir sistemden bile çok ciddi çıkış oranı varken, siz hani insanları zorunlu bıraktığınızda muhtemelen çok daha yüksek bir tepki alacaksınızdır. Ve bir kez daha hani sizin söylediğinizi vurgulamak adına tekrar etmek istiyorum. Eğer bunun için başka formüller bulunmazsa çok da istenen etki yaratmayacak. Ve evet, 6 ayın sonunda çok büyük ihtimalle özellikle asgari ücret düzeyinden, hı hı, ücret alanların hemen hemen %60-70'inin sistemden çıkacağını söyleyebiliriz.
Evet. Dünyada sürdürülebilirliğini nasıl koruyor acaba?
Dünyada dediğim gibi birkaç ülke çok dikkat çekici başarı sağlamış durumda bu sistemde. Bunlardan bir tanesi Yeni Zelanda, biri İtalya, biri de İngiltere. Burada bir karşılaşma yaptığınızda işte özel emeklilik fonlarının gayri safi milli hasılaya, yani ülkenin yarattığı toplam geliri oranına baktığınızda, otomatik katılım öncesinde ve sonrasında örneğin İngiltere'de işte %87'den %96'ya arttığını görüyoruz. Yani demek ki otomatik katılımla birlikte daha fazla sayıda insan emekli olduğunda daha yüksek gelir güvencesine kavuşmuş oluyor demek mümkün. Yine İtalya'daki artış hani çok önemli düzeyde değil ama işte Yeni Zelanda'da yaklaşık 8 puanlık bir artış söz konusu. Yani bunlar üzerinden sistemin iyi işleyip işlemediğini değerlendirmek mümkün ama bunlar da işveren katkısı da var tabii ki.
Keşke bizde de o seviyeleri bulsa, değil mi?
Kesinlikle. Bir de bu 6 aylık sürenin neden 6 ay olarak seçildiğinin de ya da işte 4 aysa 4 ay iyi şekilde işçiye anlatılması gerektiği.
Evet.
Söyleyelim.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugün de sonuna geldik köşemizin, sevgili Işıl Kurnaz.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ekmek Olur Alın Teri köşemizde Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz yine bizlerle birlikteydi. Her hafta olduğu gibi tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Ve bir teşekkür de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun efendim. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba demek üzere. Hoşça kalın. Hayatın Sesleri.